Ayrım 34.
Ön Asya'da Pontos soygunu. Ancak bu yağmanın Anadolu toplumlarına sağladığı ferahlık ve rahatlama umulduğu kadar uzun sürmüyordu. Ön Asya halkının büyük bir kurtarıcı olarak karşıladığı Mitridat Evpator bir süre sonra gerçek yüzünü göstermeye başlıyordu. Bir despot, bir tiran olmanın da ötesinde korsanlarla işbirliği yapan bir eşkıya gibi davranıyordu. Buna başından beri manen ve maddeten Roma'ya bağlı bulunan Efesos'un başkaldırısı yol açıyordu. Zira Efesililerin başkaldırısı Roma'ya yakın diğer şehirlere sirayet ediyor, giderek yayılıyordu. Mitridat, M.Ö. 86 yılında başlayan ve hızla yayılan bu isyanları bastırmak amacıyla özel bir ordu kuruyordu. Ayaklanan yerlere baskınlar düzenleniyor, asi şehirler ordu tarafından ele geçiriliyor ve acımasızca yağmalanıyordu. Askerler sadece isyancılara değil halka da işkence yapıyordu. Bu arada kan kanı çağırıyor, vahşice cinayetler işleniyordu. Buna karşılık asiler Romalıların yardımlarına geleceğine inanıyor, onlara parlak bir karşılama yapmak istiyor, bu nedenle de Pontos'a karşı var güçleriyle direniyorlardı. Direniş Mitridat'ı ürkütüyordu. Sitelerdeki ayaklanmaları bastırmak için despot kral rolünü terk ederek sosyal devrimci bir politika izlemeye başlıyordu. Bu bağlamda kendisine sadık bütün Helen sitelerine bağımsızlık veriyor, vergi borçlarını affediyor, bütün esirleri serbest bırakıyor, meteklere vatandaşlık hakkı veriyordu. Bu haklardan yararlananlar Romalıların gelmesi halinde tekrar eski durumlarına döneceklerini düşünerek Mitridat'a bağlanıyorlardı. Ama servetçe ve soyca asil olan gruplar yavaş yavaş kraldan uzaklaşıyor, ona sırtlarını dönüyorlardı. Nitekim asilzadeler sadece uzaklaşmakla kalmıyor, aynı zamanda krala karşı suikastler düzenleyecek kadar ona düşman oluyorlardı. İzmirli Minyon ve Filotinos ile Midillili Klisten ve Asklepioid gibi Mitridat'ın yakın dostu olan dört asilzade Grek, Mitridat'ı öldürmeyi kararlaştırdılar. Fakat son dakikada bunlardan Mitridat'ın sarayında misafir olan Asklepiot nadim olarak suikast teşebbüsünü ve cürüm ortaklarına haber verdi. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 389. Buna rağmen Mitridat suikast iddiasına inanmıyordu. Bunun üzerine Asklepiot, kralı inandırmak için suç ortaklarını saraya davet ediyor, kralı misafir olduğu odadaki yatağın altına saklıyordu. Buraya çağırdığı arkadaşları ile suikastı nasıl yapacaklarını konuşuyor ve bu konuşmaları Mitridat'la dinliyordu. Kral böylece uğradığı ihaneti doğrudan öğreniyor ve o andan itibaren de giderek acımasızlaşıyordu. Çevresinden ve her yerde herkesten şüphe ediyor, herkesi hain ve suikastçı gibi görüyordu. Her şüphelendiği kimseyi de merhametsizce öldürtüyordu. Bazen küçük bir ihbar veya şüphe nedeniyle çok sayıda insan katlediliyordu. Bu durum aralarında rekabet ve düşmanlık bulunan zenginler için önemli bir fırsat yaratıyor, rakipler birbirini ihbar ederek ortadan kaldırıyordu. Öldürülen zenginlerin mal ve mülklerine kraliyet hazinesi tarafından el konuluyor, böylece kraliyet de zenginleşmiş oluyordu. Sadece Bergama'da 80 zengin Bergamalı krala suikast planladıkları gerekçesiyle katlediliyordu. Birkaç ay içinde tüm eyaletlerde aynı iddia ile 1600 kişi idam ediliyordu. Buna paralel olarak hafiyelik ve ihbarcılık giderek yaygınlaşıyordu. Değersiz ve çıkarcı adamlar bu yoldan ünvan ve payeler kazanıyorlardı. Böylece Ön Asya'da korkunç bir terör, şiddet ve adaletsizlik dönemi yaşanıyordu. Kral Mitridat, Romalı prokonsülleri ve publikenleri adeta mumla aratıyordu. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 389. Mitridat'ın yaptıkları bununla da bitmiyordu. Pontos kralı işgal ettiği eyalet ve krallıklarda kalıcı olamayacağını gördükçe buraları sadece bir gelir alanı olarak kabul ediyordu. Bu nedenle Ön Asya'da tam bir Pontos soygunculuğu ve vurgunculuğu başlıyordu. Bunun bir gereği olarak Mitridat sahillerde korsanlar, karada ise eşkıya ile işbirliği yapıyordu. Korsanlar ve eşkıya yağmaladıkları veya gasp ettikleri ganimetten krala pay veriyor, bir bakımla onunla ortak çalışıyorlardı. Ancak bütün bu uğraşlar, acımasızlıklar ve yağmalar bir gerçeği değiştirmiyordu. O da Mitridat'ın elindeki kadroların ve olanakların tüm Ön Asya'ya hükmetme imkanını vermemesi gerçeğiydi. Kaldı ki Roma İmparatorluğu'nun Yunanistan'ı tasfiye etmesiyle Pontos en önemli desteğini kaybediyordu. Atina'yı ezen Roma ordusu bu kez de Ön Asya'ya giriyor, adım adım ilerleyerek buradaki Pontos egemenliğini sona erdiriyordu. Nihayet M.Ö. 71 yılında bu mücadele Roma ordusu ile Mitridat arasında adeta bir kaçıp kovalamacaya dönüşüyordu. Pontos ordusunun bütün lojistik desteği Lucullus kumandasındaki Romalıların eline geçiliyordu. Bu kaynaklara erişmek isteyen 2000 seçme Pontos süvarisi 5000 Romalı asker tarafından kuşatılarak yok ediliyordu. Bu yenilgiden sonra Mitridat Kelkit ötesine çekilmek zorunda kalıyordu. Ancak Pontos ordusunun ricatı önce paniğe sonra da felakete dönüşüyordu. Bu panik ve felaket sonucu ordu kendi erzakını ve komutanlarının yüklerini yağmalamaya başlıyor, yere düşenler diğerlerin ayakları altında eziliyordu. Mitridat ezilmekten zor kurtuluyor, Komana'ya kaçıyordu. Ordudaki paniği duyan Lucullus hücum emri veriyor, hiçbir direnişle karşılaşmadan Pontos karargahını ele geçiriyordu. Bu kez de Roma ordusu yağmaya başlıyor ve yağmacılar yer yer birbirlerine giriyorlardı. Mitridat da bundan yararlanarak Ermeni kralı Tigran'ın yanına kaçıyordu. Pontos kralı düşmanın eline geçeceğini anladığı anda ailesinin öldürülmesi için hadım Bakides'i görevlendiriyordu. Sadık adamı Bakides aile fertlerine sadece ölüm şeklini seçme şansı bırakıyordu. Bazı kadınlar içtikleri zehirle hemen ölüyordu. Bazıları ise ölmüyor, can çekişiyor ve bunların yaşamına Bakides'in yatağını son veriyordu. Bu hadım cellat bazı kadınları da boğuyordu. Felaketin en talihsiz kurbanı, güzelliği ve Mitridat'ın arzularına mukavemetiyle şöhret alan Stratonikeli Yunan dilberi Monim idi. Rivayete göre kendisini başörtüsüyle asmak istediği vakit ince tarent bezi ağırlığını çekemeyerek kopmuş, dilber Yunan kızı lanet sana paçavra, bana bu son hizmeti de mi esirgiyorsun diye haykırarak boğazını soğuk kanlı hadım Bakides'in yatağına uzatmıştır. M.Ö. 71 yılının yazı. Ordinarius Profesör Şemsettin Günaltay, adı geçen eser sayfa 437-438. Mitridat Evpator'un Kelkit ötesine çekilerek Tigran'a sığınması sırasında çıkan panik sonucu Pontos ordusu dağılınca Lucullus'un kumandasındaki Roma ordusu Pontos krallığını boydan boya işgal ediyor, hiçbir mukavemetle karşılaşmıyordu. Örneğin Kabira'nın savunmasıyla yükümlü generaller direnmeden teslim oluyorlardı. Lucullus baharda tekrar harekete geçiyordu. Bunun sonucunda krallığın eski ve yeni başkentleri Sinop ile Amasya teslim oluyordu. Pontoslu askerler Sinop'u yağmalayarak Kafkasya'ya kaçıyorlardı. Buna karşılık Pontos krallığının Doğu Karadeniz bölgesi ve sahilleri, Farnakya ve Trabzon şehirleriyle Halipler, Tibarenler ve Kolhit boylarında yaşayan topluluklar savaşmadan Romalılara teslim oluyorlardı. Pontos krallığı 4 ana mıntıkadan oluşuyor, Doğu Karadeniz sahil kesiminde 8 bölge bulunuyordu. Bu bölgeler şöyle sıralanıyordu. Batı kıyı Paflagonyası yani Amasya, Doğu kıyı Paflagonyası yani Sinop, Gazeletonit Havza Vezir Köprü, Saramen yani Kavak, Temiskiriya Terme Güneyi, Sidon Fatsa Güneşi, Tiberia Giresun Farnakya, Sanuka yani Trabzon. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser sayfa 74-75. Bu dönemde Trabzon bölgesine Sannika adı verilmesi dikkati çekiyordu. Zira bu sırada Trabzon yöresinde yerli topluluklardan birini de Tızanlar oluşturuyordu. Tızan kelimesi San, Sanni ve Çan şeklinde telaffuz ediliyordu. Bu nedenle Trabzon bölgesine Sannika ve Çannika deniyordu. Çannika kelimesi zaman içinde yine değişime uğruyor, Canika ve Canik şekline dönüşüyordu. Canik sözcüğü ise bir dönem sadece Trabzon yöresinin değil, Samsun'dan Kolhit hudutlarına kadar uzanan geniş bir bölgeyi ifade ediyordu. Tızan, San, Çan adı verilen bu topluluğun kökeni Kafkasya'ya dayanıyordu. Çanlar Trabzon'un güneydoğusunda Pariyerdeslerin yani Trabzon dağlarının yüksek yaylalarında ve sarp bir coğrafyadan oluşan ulaşılması güç vadilerinde yaşıyorlardı. Daha sonraki dönemlerde Trabzon çevresinde yaşayan bütün topluluklara aynı ad, Çan adı veriliyordu. Böylece Çannika denilen bölgenin hudutları Trabzon'dan batıya doğru genişliyor, Samsun'u, Bafra'yı ve dağlık yerleri de içine alıyordu. Hatta Tokat bile Çannika, Canik bölgesi içinde kalıyordu. Hiç şüphe yok ki Doğu Karadeniz halkının sosyal belliğinde derin izler bırakan en etkin uygulamalar Pontos Devleti zamanında yaşama geçiriliyordu. Pontos yönetiminde toplumsal yaşam iki kısımdan oluşuyordu. Birinci kısım surların içinde, ikinci kısmı da sursuz alanda yaşayanlar oluşturuyordu. Surlarla çevrilen yerleşim birimlerinde Pontos krallarının, derebeylerinin, sömürgeci Yunanların veya diğer istilacıların hazineleri bulunuyor, bu seçkinleri ile yakınları yaşıyordu. Sursuz alanlarda ise bölgenin gerçek sahipleri olan yerli topluluklar yaşam sürdürüyordu. Egemenler yerel toplulukları yine onları aralarından çıkan işbirlikçi taşeron güç odakları aracılığıyla yönetiyorlardı. İşbirlikçi taşeron güç adakları ise egemenlerin surla çevrili malikanelerini anımsatan şatolarda oturuyorlardı. Pontos valilerinin ilk görevleri surlarla çevrili alanlarda yaşayanları ve bunların hazinelerini korumaktı. İkinci görevleri ise sursuz alanlarda yaşayanların yarattığı tehditleri kontrol altında tutmaktı. Bunu da zaten işbirlikçi taşeron güç adaklarına yaptırıyorlardı. Bu uygulama Pontos yönetimi ve çevresiyle yerel toplulukların irtibatını ve temasını geniş çapta kopartıyordu. Böylece yerli topluluklar kendi doğal çevrelerinde yarı ilkel yaşamlarını sürdürüyor, ne yönetim onların yaşamına doğrudan müdahale etmek gerektiğini duyuyor, ne de yerel topluluklar yönetimden taleplerde bulunuyorlardı. Bu yönetim ve yaşam biçimi şu gerçeği ortaya koyuyordu. Pontos Krallığı, Pontos bölgesinde yaşayan yerli toplulukların devleti değildi. Pontos devleti bir Pers, Yunan, Melez işgal devletiydi ve Doğu Karadeniz yerli topluluklarını hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Yerli topluluklar başka bir yaşam tarzını benimseyip sürdürüyor, kraliyet yönetimi başka hedeflere yönelerek farklı amaçlar güdüyordu. Ne ki öncelikle yerel topluluklara tahakküm eden işbirlikçi taşeron güç odakları, yarı ilkel toplulukların yeni yerel yaşam tarzını terk ederek üzerlerinde kraliyetin otoritesini tesis eden seçkinlerin yaşam tarzına öykünüyorlardı. Bu öykünme sadece sosyal ilişkiler veya şekilsel yapılanmalarla sınırlı kalmıyordu. Aynı zamanda yönetim tarzını ve politikalarını da benimsiyorlardı. Bu politikaların esasını ise yalan, hile, dizse, entrika, soygun, gasp, cinayet gibi gayri ahlaki ve gayri insani kirli yönetimler teşkil ediyordu. İşbirlikçi taşeron odaklar kendilerine uygulanan politikaları üstlerindeki seçkinlerden öğreniyor, altlarındaki topluluklara uyguluyorlardı. Aradaki katman tavandan tabana bir iletişim görevi yapıyor, Pers, Yunan, Melez yönetiminin ahlak ve hukuk, daha doğrusu ahlaksızlık ve hukuksuzluk anlayışını adeta kopyalayarak altlarına yansıtıyor, öğretiyorlardı. Pers, Yunan, Melez devleti ve yönetimi tarihten adeta sel gibi hızla akıp gidiyor, fakat bunların ahlak ve hukuk anlayışı bir üst kimlik veya ideal kimlik gibi Doğu Karadeniz toplumlarının karakterinde tortularını bırakıyordu. Üstelik bu tortu daha sonraki Roma-Bizans işgali döneminde de yoğunlaşıyor, kalıcılık kazanıyordu. Yerelin gizemi, kulun kula ne borcu var? Roma-Bizans egemenlerinin Doğu Karadeniz halkı üzerindeki etkileri neler oluyordu? Bu oluşumlarda mafyos unsurlardan bahsedilebilir mi? Bu dönemde en önemli olay hiç şüphe yok ki Lazların bir kez daha Doğu Karadeniz'e gelmeleri oluyordu. Pontos Krallığını tasfiye eden Romalılar Doğu Karadeniz, Trabzon ve doğusu bölgesine pek de ilgi göstermiyorlardı. Nitekim bu bölgeyi M.Ö. 63 yılında Roma'nın Anadolu kumandanı General Pompeius, Halipler ve Tibarenlerin yurtları ile Kelkit Fırat yöresini Galatlara bırakıyorlardı. M.Ö. 47 yılında Roma İmparatoru Sezar bölgeyi Polemon adlı Laodikiyeli, bugünkü Ladikli kumandana veriyordu. Bu dönemde buralara Pontos Polemoniakus Krallığı deniyordu. Sezar ölünce bölgenin egemenliği Antonius'a bırakılıyordu. O da Pontos Polemoniakus Krallığı'nın devam etmesine izin veriyordu. Ancak M.Ö. 63 yılında Kral II. Polemon kendi arzusuyla bölgenin yönetimini Roma İmparatoru Neron'a geri veriyordu. II. Polemon'un böyle davranmasına Kafkasya'dan Doğu Karadeniz'e yoğun bir Laz göçü yaşanması neden oluyordu. Mahmut Goloğlu adı geçen eser sayfa 108. İddiaya göre 2. Polemon doğudan gelen yoğun göç dalgalarını durduramayacağını görünce çaresiz kalıyor, ülkesini koruyamayacağını anlayınca da bölgenin egemenliğini Roma'ya iade ederek kenara çekiliyordu. Peki 2. Polemon'u ürkütüp günümüzdeki Doğu Karadeniz mafyos toplum yapısında en etkin rolleri oynayan Lazlar kimlerdi? Nereden geliyor, hangi değerleri temsil ediyorlardı? Nasıl bir anlayışa ve dünya görüşüne sahip bulunuyor, hangi ahlak ilkelerini paylaşıyorlardı? Çeşitli kaynakların iddiasına göre Lazlar Kafkasya'da Tuapsa adı verilen bölgede yaşıyor ve buradan göç ederek aşağılara iniyorlardı. Tuapsa tarihin en eski devirlerinden 17. yüzyıla kadar devam eden bir süreçte Abhazya'nın bir bölgesi olarak görülüyordu. Bu nedenle Lazlar Abbas Goerket uluslarının bir soydaşı ve bir boyu sayılıyordu. İlyas Karagöz, adı geçen eser sayfa 7. Buna karşılık bazı Gürcü kaynaklarının iddiasına göre Lazlar bir Gürcü boyuydu. Bunlara göre M.Ö. 5 ile 1. yüzyıllar arasında Lazlar ile onların akrabaları olan Megreliler, ki Lazların aynı zamanda Megreliler olduğu da kaydediliyor, Trabzon ve Abasya arasındaki Karadeniz sahil şeridini ellerinde bulunduruyorlardı. Ancak Megreliler Lazlardan daha büyük gelişme gösteriyor, güçlü bir krallık kuruyor ve Yunanlar ile Romalılar bu krallığa Kolkit adını veriyorlardı. Lazların Tarihi, Muhammed Vanilişi Ali Tandilava, Ant Yayınları İstanbul 1992 sayfa 11. Eski Kolhit Krallığı'nın sınırları Trabzon'a kadar dayanıyordu. Bu krallık M.Ö. 100 yılına kadar yaşıyor, daha sonra Roma'nın hegemonyası altına giriyordu. Romalılar Kolhit Krallığı'nın yönetimini Megrelilerden alarak Lazlara veriyorlardı. Bunun sonucunda krallığın adı da değişiyor, Kolhit yerine Lazika deniyordu. Lazların Tarihi adı geçen eser sayfa 11. Bir başka iddiaya göre de Laz teriminin kökenini Çani sözcüğü oluşturuyor, bununla da Müslüman Megreliler kastediliyordu. Karadeniz'in doğusunda yaşayanlar bugün de Megrel olarak adlandırılırken, Güneydoğu Karadeniz yani Türkiye ve Batumi'de yaşayanlar Laz olarak adlandırılmaktadır. Güneydoğu Karadeniz'de yaşayanları Gürcüler ve Ruslar Çani, Türkler ise Laz olarak adlandırmışlardır. Zamanla Çani terimi Müslüman Megrelileri ifade eder oldu. Kafkasya'dan Karadeniz'e Lazların tarihsel yolculuğu. Ali İhsan Aksamaz, Çivi Yazıları İstanbul 1997 sayfa 66. Aynı kaynağın iddiasına göre Bizanslılar, ki Romalılara da çoğunlukla Bizans deniyordu, ayrım yapmaksızın Abhazlar ile ve Megreliler de dahil Karadeniz kıyısında yaşayan tüm kavimleri Laz sözcüğüyle adlandırıyorlardı. Bu nedenle Egrisi Krallığı'na da Lazika Krallığı deniyordu. Kısacası bu görüşe göre Lazlarla Megreliler aynı kavmin boylarıydı. Buna karşılık üçüncü bir iddia da Lazların yerli Ön Asya kavmi olduğu yönündeydi. Oysa kavimler kapısı mozaiğinin 250 yıllık geçmişiyle en eski halklarından olan Lazlar, zengin Anadolu uygarlıklarının ayaklarından biriydi. Lazların bugün yoğun olarak yaşadıkları alanlar Pazar ile Hopa arasındaki kıyı şeridi. Yani Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi ve Hopa ilçeleriyle onlara bağlı köyler. Bu bölgenin güneyinde dağ yamaçlarında Hemşinliler, güneybatı ve batı yönünde ise Türkleşmiş Lazlar yaşıyor. Doğu ve güneydoğuda yaşayan Müslüman Gürcüler arasında da Gürcüleşmiş Lazlar bulunmakta. Trabzon'da ise bugün yaşayan halk karışık etnik gruplardan oluşmakta. İlyas Karagöz adı geçen eser sayfa 18. Bunların dışında Lazların aslında Lezgiler olduğunu ileri sürenler de bulunuyordu. Lezgiler de bir Kafkasya kavmiydi. Lezgiler Dağıstan'ın Hazarma ailesinde yaşayan bir Kafkas unsurudur. Bu unsurun en eski Paleo-Kakazyan olduğunda ittifak vardır. Ancak nereden geldiği hakkında muhtelif mütalaalara tesadüf edilmektedir. Fakat kavimlerin şimdiye kadar izahına çalışan hareketlerine göre Lezgilerin cenuptan gelmiş olmalarını hükmetmek icap eder. Tarihte Kafkasya, General İsmail Berkok, İstanbul 1958 sayfa 145. Bu kökene dayandığı iddia edilen Lazlar, Türklerin Batı Asya ve Avrupa'ya akınları sırasında göç eden diğer kavimlerle birlikte veya önlerinden kaçarak Karadeniz kıyılarına geliyor, Sürmene de dahil olmak üzere Trabzon yöresine yerleşiyorlardı. Lezgilerin Batı Asya'da oturanlarına Laz ve doğuda kalanlara Lezgi denmiştir. Mahmut Godoğlu adı geçen eser sayfa 109. Ancak kaynakların büyük bir çoğunluğu Lazların bir Kafkasya kavmi olduğunu ve Ön Asya'ya Kafkasya'dan geldiklerini ileri sürüyordu. Katip Çelebi'ye göre Lazlar Dağıstan Lezgileriydi. Evliya Çelebi de Lazları Lezgi kabul ediyor, Lezginin halk dilinde önce Lazgi'ye sonra da Laz sözcüğüne dönüştüğünü ifade ediyordu. Rıza Nur Lezgilerin Turanlı olduğunu ileri sürüyordu. Şemseddin Sami Lazların Kafkas kavmi olduğunu vurguluyordu. Lazlar kafaları büyük ve armut biçimi, alınları geniş, burunları düz ve bazen kemerli, saçları çoğunlukla kestane rengi ya da kumral, gözleri ela ya da mavi, boy bosları düzgün, davranışları leventçedir. Cesur, becerikli, çalışkan ve zeki insanlardır. Gemicilikteki ustalıkları ile tanınmışlardır. Lakırdıları bolca olup çok konuşmakta ünleri vardır. Kafkas soyundan oldukları halde dilleri değişmiştir. Mahmut Goloğlu adı geçen eser sayfa 110. Kolhit'ten göç eden Lazlar kendilerinden çok önce Doğu Karadeniz bölgesine yerleşmiş bulunan ve akrabaları olduğu iddia edilen Makronların yoğun bulundukları bölgelere geliyorlar, buralarda toplanıyorlardı. Makronlara da yerelde Tızan, Çan deniyordu. Yani Makronlarla Çanlar Anadolu'ya gelerek yerleşmiş bulunan değişik zamanlarda aynı kökenin insanlarıydı. Dolayısıyla Kolhit'ten veya Megrelistan'dan, Abhazya'dan gelen ve onlara da San, Tızan, Çan denen Lazlar, yerel halkla yani Makronlarla kolayca karışıp kaynaşıyorlardı. Makronlar Karadeniz'in güney kıyılarında oturuyorlardı. Onların da Lazlar gibi başları büyüktü. Bu nedenle Yunanlar onlara Makrosefalos diyorlar. Makron adı da bu sözcüğün kısaltılmış şeklinden kaynaklanıyordu. Makronlar, Çanlar, Lazlar, Megreller, Trabzon'un güneydoğusunun ki bu bölge Trabzon-Rize arasında kalan güney sınırları dağların doruklarına dayanan bir yerdi, günümüzde mafyöz toplum yapısının en etkili örneğini oluşturuyordu. Yanı sıra Pariades dağlarının sarp ve yüksek yerlerinde yaşıyor, bu dağlardaki işlek yolları ve geçitleri kontrollerinde tutuyorlardı. Arazinin elverişsiz olması nedeniyle buralarda ekim yapılamıyor, meyve ve sebze yetiştirilemiyor, iklim el vermediği için yağlı tarım ürünleri elde edilemiyordu. Bu nedenle Lazlar bulundukları yerlerden daha çok başka alanlarda faaliyet gösteriyor, geçimlerini komşu topraklardan sağlamaya çalışıyorlardı. Zaman içinde bu yöreden geçmek zorunda kalan tüccarlardan haraç alıyor, bu dağlarda eşkıyalık yapıyor, çoğunlukla yasa dışı bir yaşam sürüyor ve üzerlerinde hiçbir otoritenin varlığını kabul etmiyorlardı. Lazlar'ın bu davranış ve yaşam biçimi baş eğmez ve bağımsızlıkçı karakterleriyle bütünleşince ortaya düzen dışı ve yasa dışı bir kitle çıkıyordu. Lazlar'ın bölgedeki konumunu ve toplumsal karakterlerini şu örnek belirgin bir şekilde ortaya koyuyordu. Yerliliklerini hiçbir zaman unutmayan, memleketlerinde istilacı ve sömürgeci kabul etmeyen Çanlar, yani Lazlar, Megreller, 13. yüzyılda kurulan Trabzon devletinin krallarına karşı açıkça düşmanlık gösterdiler. Şehirlere akınlar yaptılar. Trabzon krallığını iç çekişme ve kavgalarında daima Mezokaldiyalılar Partisi'ni, yani Yerli Parti'yi tuttular. Mahmut Koloğlu, adı geçen eser, sayfa 99. Doğu Karadeniz'deki diğer topluluklar gibi Lazlar da tam anlamıyla dışa kapalı ve içe dönük bir yaşam sürüyorlardı. Bu nedenle tipik bir geleneksel toplum örneği oluşturuyorlardı. Yaşam tarzının esaslarını ve ilkelerini örfi hükümler oluşturuyordu. Sadece yabancı otoriteleri reddetmekle kalmıyor, aynı zamanda yabancıların aralarına girmelerine de izin vermiyorlardı. Herhangi bir yabancıyla karşılaştıkları zaman ona kötülük yapıyor, en azından soyuyorlardı. Onların bu baş eğmez ve düzen tanımaz karakteri daha önceki devlet gibi Osmanlı yönetiminin başını da sürekli ağrıtıyordu. Nitekim Lazlar egemen devletlere vergi vermiyor, yasa dışı davranışları ise dilden dile dolaşan kulun kula ne borcu var sloganı ile sembolleşiyordu. Mahmut Goloğlu, adı geçen eser, sayfa 99. Unutmamak gerekir ki bir Kafkasya kavmi olan Lazlar yerel ahlak ve yerel hukuk anlayışları bakımından Kafkasya'nın özelliklerini paylaşıyordu. Bunu aralarına girdikleri ve karıştıkları yerel toprakların dünya görüşleriyle ahlak ve hukuk ülkeleri de dahil oluyordu. Bu nedenle Lazlar'ın sosyo-kriminal kimliğinin izleri Kafkasya bölgesine kadar uzanıyordu. Bu konu Megreller ve Alpazlar ile ilgili bölümde geniş şekilde irdelenecek. Murat Çulcu. Şurası muhakkak ki Lazlar'la aynı kökten gelen Kafkasya göçmenleri değişik adlar taşıdıkları için yine değişik adlar altında daha önce Doğu Karadeniz sahillerine ve iç kesimlerine yerleşmiş bulunuyorlardı. Ancak Lazlar'ın adı miladın 1. yüzyılında ortaya çıkıyor ve tarihsel kayıtlarda yer almaya başlıyordu. Zaten Lazlar'ın bu dönemdeki yoğun göçleri karşısında çaresiz kalan kral 2. Polemon da egemenliği sahibine, yani Roma İmparatoru Neron'a bırakmaktan başka çare bulamıyordu. Roma yönetimi Anadolu'da 11 vilayet tesis ediyor. Bu bölgeye de Pontos Polemoniakos vilayet adını veriyordu. Bu vilayetin merkezi Niksar oluyordu. Ne ki Trabzon şehri ayrı bir statüye bağlanıyor ve serbest şehir olarak bırakılıyordu. Trabzon Romalılar bakımından büyük önem taşıyordu. Zira Karadeniz'i Zigana geçidi üzerinden Kafkasya, İran, Irak ve Orta Doğu'ya bağlayan güzergahın başlangıcını Trabzon limanını oluşturuyordu. Roma yönetimi bu nedenle Trabzon şehrinin hem yerli hem de çevredeki kabilelerin saldırılarına karşı korunmasına büyük bir önem veriyor, özel önlemler alıyordu. Romalılar ayrıca Ermenistan seferi sırasında Trabzon'u bir hareket üssü olarak kullanıyordu. Romalılar döneminde Doğu Karadeniz'de ve Kelkit'te yaşanan en önemli gelişme bölgedeki toplulukların Hristiyanlaşması oluyordu.